Ayrım 13, sayfa 126. İbrahim gözünü gözünden kaçırdığını, lal rengi mürekkeple lekelenen yazıyı elinin tersiyle sileyim derken ortalığı kan deryasına çevirdiğini, ardından iki kolunu bir çift sevdalı kumru ölüsü gibi masanın üzerine bırakıverdiğini, bir daha da başını kaldırıp kendisine bakmadığını gören Gülsema, öylesine şaşırmış ki bir süre ne yapacağını bilemeden cemekanın önünde kala kalmış. Neden sonra ümidini kesmiş olmalı, gözlerine aniden inen akşamın buğusu, boğazında koca koca düğümler, genizinden aşağı inen bıçak kesiği bir sızıyla gerisin geri ayrılmış oradan. Hızlı adımlarla yokuşu çıkarken aklı fikri birbirine dolanmış. İbrahim'le 2 yıl önce mezarlık servilerinin gölgelerinde birbirlerine verdikleri sözler. Bunca şeyden sonra onu gördüğü halde başını kaldırıp da bir kez olsun bakmadığına göre demek ki o sözlerin hiç hükmü yokmuş sevdiğinin nezdinde. Kendisi 2 yıldır gelip giden görücülere ve annesinin ayrı suallerini aldırmadan inatla beklemişken meğer o sözünü çoktan unutmuş da. Hakikat buysa öyleyse demiş kendi kendine. Ben de bir daha yüzüne bakarsam ne olayım? Ne yüzüne bakarım ne de sokağından geçerim bundan böyle. Ben onu öldü zanneder için için yasını tutarken İstanbul'a geldi ama arayıp sormadı bile. Bulurum seni demişti. Arasaydı bulmaz mıydı? Başkasını mı sevdi yoksa? Evlendi mi? İnsan insanken bir merhabayı olsun esirger mi? Başını çevirdiğine göre evlendi muhakkak. Döne dolanı sorup durduğu, beynini kemirip duran sorularla günü gecesi zindan olmuş ama yine de sözünü tutmuş. Aylarca sokağından geçmemiş, yüzünü göstermemiş İbrahim'e. Aylar sonra bir gün konakta kiracıların büyük oğluna derse gittiğinde kenarları altın bezemeli o yazıyı konsolun üzerinde görünceye kadar. Ondan başka ilah yoktur. İmza Hasan İbrahim. Pek güzel bir yazı. Yeni galiba. Evet demiş evin küçük gelini. Biz de pek beğendik. Belli iyi bir hattat. Üsküdar'da Yusuf Celil Efendi'nin yetiştirmesiymiş. Yolun sonunda dükkanı var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Evlerden ırak. Hani şu bir ayağı dizden aşağı olmayan bey. Gelinin son sözlerini duyan Gülsema tokat yemiş gibi sendelemiş olduğu yerde. Az sonra da dersten falan vazgeçip bir bahaneyle apar topar kendini dışarı atmış. Bir ayağı dizden aşağı olmayan bir ayağı. İçeride bir müşteri varmış. İbrahim'i tezgahın arkasında ayakta sağ kolunun altında koltuk değneğiyle görünce içinden yükselen çığlığı yüreğinde boğup soluğunu boğazında tutup beklemiş. Dükkanın kenarına sinip içerideki adamın koltuğunun altında koca bir levhayla çıkıp gidişini. İbrahim'in koltuk değneğine dayanarak ağır ağır masaya doğru ilerleyişini izlemiş. Tam yerine oturacağı sırada gayri ihtiyari yüzünü kapıya dönüp de Gülsema'yı bir kez daha orada aylar önce bulur bulmaz yitirdiği yerde görünce yüzünde kederin o derin, o kopkoyu gölgesiyle hiç yerinden kıpırdamadan yitik, yenik, yorgun kala kalmış İbrahim. Umutsuz, vaatsiz, çaresiz baka kalmış. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba demiş bakışlarını kaçırarak. Ben buraya geldim çünkü biz size bir söz vermiştim. Sözümü tuttum demeye geldim. Ben sözümü tuttum İbrahim Bey. Sizi bekledim. İbrahim bir yanı koltuk değneğine dayalı, çökük omuzlarının arasına sakladığı başını kaldırıp yüzünde kahredici bir kederle Gülsema'ya bakmış. Durup sessizce bakmış. Sevdiği, bunca yıldır hayalini kurup beklediği adamın yüzündeki bu kahır, bu keder paramparça etmiş, yüreğini dağlamış genç kızın. Ama yine de diyeceğinden vazgeçmemiş. Şimdi benim bilmek istediğim, sizin sözünüz de baki midir? İbrahim'in kolunun altından sıyrılıp yere düşen koltuk değneğinin tahta zeminde patlayan güçlü tok sesi tam ortada kara bir cevap gibi asılıymış. Son anda masaya tutunarak hemen ardındaki iskemleye yığılıp kalmış genç adam. Bakışları yerde, başı iki elinin arasında. Gülsema eğilip yerden koltuk değneğini almış ve yavaşça İbrahim'in hemen önüne, masanın yanına dayamış. Sonra da yeniden dimdik sevdiği adamın karşısına geçmiş. İkisinin arasında kalan koltuk değneğinin arkasından sevgiyle, hasretle ve gururla bakmış ona. Ne mutlu bana ki yıllar önce söz verdiğim kişi bu vatan için canından can verecek kadar yürekli ve kahraman biridir. İbrahim omuzlarını kaldırıp ağır ağır doğrulmuş oturduğu yerde Gülsema'nın bunca zaman inatla içinde sakladığı hasrete bakmış. İki gencin bakışları yıllar sonra ilk kez yürek burkan bir sevdanın kederli ve solgun ışığında böyle birbirine karışmış. Olmaz Gülsema, olacak şey de bana anlayayım. Bu iş olmaz. Olacak şey budur anneciğim. Bir gün bir izdivaç yapacaksam bu yalnızca İbrahim Bey'le olur. Ay şimdi yüreğime inecek. Asiye kadın ne diyor bu? Bunca yıl bunun için mi bekledin? Adamın kimi kimsesi yok, cebinde 5 kuruşu yok, işi gücü yok. Allah'ın gücüne gitmesin, bir bacağı da yok. Ah yazık, gül gibi kızıma yazık. Olmaz Gülsema, ben seni bu adama vermem, veremem. Peki anne, evlen Gülsema, başımızda bir erkek olsun diyen sizdiniz. Ama bilin ki başka bir izdivaç yapmayacağım. İsmigül'ü tüketip bitirinceye, bütün direncini kırıp yok edinceye dek aylarca sürmüş bu kavga. Belki daha da derinlenmiş, inadından kolay kolay vazgeçmezmiş ama birkaç ay sonra tam da erik, badem ağaçlarının çiçeği durduğu zaman Avrupa'nın San Remo şehrinden son padişah Vahdettin'in kara haberi gelince kolu kanadı kırılmış. Hayallerini sırtında taşıyacak gümanı kalmamış artık. Ah Vahidettin Efendimiz de göçüp gitmeseymiş. Yılların acı üstüne acıyla kavurup erkenden hırpaladığı yorgun zihni, içindeki son ümidi de söküp alan bu elim habere ve onunla birlikte bütün dünyaya kapatmış kendini. Sessizliğin kopkoyu sislerine saklamış, kızının evliliğine de o günlerde o derin sessizliğin içinde gömülmüşken ve belki de pek kendini bilmezken olur vermiş. Vermiş vermesine de 18 yıl önce kucağına aldığında sadece paşa konaklarına layık görüp öyle yetiştirmeye ahdettiği kızının, içine doğduğu güzelim konakta değil de yanı başındaki mutfaktan bozma, derme çatma o kulübede bir bacağı eksik Selanik göçmeni, ipsiz sapsız bir delikanlıya gelin oluşunu hayatı boyunca bir türlü içine sindirememiş. Evliliklerinin üzerinden 2 yıl geçmeden bebeğini kucağına almış Gülsema. Yanakları gül pembesi, ela gözlü, sarı saçlı bir güzel kızmış. Tesadüf bu ya, önceleri konaktan gelen fazlalık eşyaların konduğu, sonradan daha büyüktür diyerek kendine gerdek odası yaptığı odada, Gülnihal'in bebeğinin doğurduğu odada çekmiş sancılarını. Ebe kadının rahminden alıp kucağına verdiği kızının yüzüne ilk kez orada bakmış. Bebeğini Asiye kadının günler öncesinden eski eşyaların arasından çıkardığı, isini, tozunu temizleyip hazır ettiği sedef kakmalı beşiğe, kendi beşiğine, senelerdir özenle saklanan minicik kuş tüyü yastıkların ipek cibinliklerin arasına, o eğreti, o derme çatma yoksulluğun ortasına, hazin bir hikayeye karışan, ışıklı bir hatıra gibi yatırmış. Doğumdan sadece birkaç saat sonra bebeğiyle koyun koyuna yatarlarken aşağıda o yıl sahilde açılan mühürdar gazinosundan yükselen müziğin sesi doldurmuş odayı. Yüzünü modernizme çevirmiş genç cumhuriyetin yeni ve ümitli sesi Foxtrot ve Charleston. Kolunun üzerinde doğrulup kızını seyretmiş uzun uzun ve Tanrı'dan onun vatanına, milletine hayırlı, modern bir cumhuriyet kızı olmasını dilemiş. Az sonra odaya girdiğinde bebeğinin dupduru, bembeyaz tenini aydınlatan gül pembesi yanaklarına bir kez daha bakmış da gül yanaklı, anacığımın adı yakışacak bu kıza demiş İbrahim. Doğumunun 7'si akşamında almış kızı kucağına, kulağını 3 kez fıstılamış. Gülizar, Gülizar, Gülizar. Aynı gece Kur'an-ı Kerim'in arkasına güzel kızının doğumunu meclise tam o gün kabul edilen yine harflerle değil de kıymeti pek bilinmemiş bir hüsnü hat ustasının o işlek güzel yazısıyla Osmanlıca ve zihinlere henüz layıkıyla yerleşmemiş olan Frank takvimine göre düşmüş. Gülizar 1928 Teşrin-i Evvel 1. Mağrur. Martı bu kez hemen önünde kapının kolu üzerinde oturmuş, ahiste ahiste sallanarak keyif çatıyordu. O zaman fark ettim. 2 bacağı da dizden aşağı masmaviydi. Sanki ayaklarına yepyeni mavi çizmeler giymiş gibi. Tutamadım kendimi, gülmeye başladım. Aa, hiç de böyle mavi ayaklı bir martı görmemiştim. E ben mavi ayaklı gülen martıyım da ondan. Beğenmedin mi? Dedi. Mavi ayaklı gülen martı mı? Dedim sorusunu cevaplamadan. Ne komik bir isim bu böyle. İsim sayılmaz aslında. Mavi ayaklı martılarla gülen martıları hiç duymadın mı gerçekten? Yo, duymadım dedim hafif merakla. Kusura bakma ama senin de dünyadan haberin yok. Mavi ayaklı martılar Galapagos adasında yaşarlar. Gülen martılar da Brezilya göllerinde. Yıllar önce Brezilya'daki o göllerde bir büyük kuraklık olunca annemin de içinde olduğu bir grup can harbiyle Galapagos adalarına sığınmış. Gel zaman git zaman annemin cilveli kahkahaları adanın yerli martılarından birinin gönlünde çınlayınca anlayacağın annemle babam adanın kutularını çekilip mercimeği fırına vermişler. Sonra da ben olmuşum. Mavi ayaklı gülen martı. Kırmayı mı anlayacağın tıpkı senin gibi. Gülcivan'la konuştuklarımızı dinlemişsin anlaşılan. Ben... Şimdi anlıyorum. Siz Mehmet Selim'le Gülnihal'den söz ediyorsunuz. Şimdi anlıyorum. Öyle ya, ben bir kırmayım. Gerçekten de kırmayım. Bu o kadar da korkunç bir şey değil biliyorsun, dedi omuz silkerek. Neyse boş ver. Nasıl Gülsema'nın masalını beğendin mi? Anladığım kadarıyla şimdilerde pek makbul bir masal buralarda. Gökannemin hikayesini biliyorum zaten. Ama biraz kısa değil mi? Gökannem daha çok şey yaşadı. Doğru, dedi kapı. Ama biraz da başkalarının masallarında yaşadı. Anladım diyerek kısa kestim. Şimdi biz şu yalan konusuna gelirsek, Saati hala bilmiyorum ama sanırım çok az zamanım kaldı. Kusura bakmayın, o yüzden acele ediyorum. Bu masalın yalanı belli, öyle değil mi? Öyle mi dedi kapı. Sesinde alay ya da horlama sezmedim doğrusu. Ama manidar ve esrarlı bir şeyler vardı bu soruda. Huylanmadım desem yalan olur. İçimi kemiren kuşkulara boş verip üsteledim yine de. Öyle değil mi? Yani buradaki yalanı biliyoruz işte. Bu masalın bir yerinde Gülsema asıl annesinin Gülnihal olduğunu öğrendi ve... Yanılıyorsun dedi kapı. Öğrenmedi. Sonra bir hayli sonra öğrenecek gerçeği ama elbette sen bunu da bilmeyeceksin. Bunu bilebilmek için bütün masallara vakıf olman gerekir. Ne yani? Başka masallar da mı var diye sızlandım. Ama benim o kadar vaktim yok ki. Zamanla ilgili bu endişelerinden kurtulman gerek artık. Boş yere dikkatini dağıtıyor bu vesveseler. Vesvese mi? Dedim alabildiğine gergin. Siz benimle şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır dedi. Tersine ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ama bunu sana anlatabileceğimden pek emin değilim. Sen de bütün ölümler gibi vahim bir zaman yanılsaması içindesin. Affedersiniz ama ne demek bu şimdi? İçinde bulunduğumuz ya da etrafımızda olan her şey ya kendi çevresinde ya da birbirlerinin etrafında sürekli dönerlerken insanoğlu neden zamanın doğrusal bir yol izlediğini hükmetti anlamak zor. Demek istediğim zamanda yolculuk sana öğütildiği gibi hep dümdüz değildir. Kısaca korkma, henüz hiçbir yere geç kalmadım. Öyleyse niçin içim hala rahat değildi? Bana güvenmelisin dedi içimi okmuş gibi. Bu ana kadar seni hiç yanılttım mı? Tamam peki dedim yarı gönüllü. Şimdi siz diyorsunuz ki Gülsema da 20 yıl boyunca bir yalanla yaşadı öyle mi? Dedim ya çok daha uzun. Üstelik unutma bu Gülnihal'in masalının yalanıydı. Anladım. Siz Gülsema'nın masalında da başka bir yalan olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz. Ne yani? Şimdi de Gülizar'ın annesi aslında Gülsema değil demeyeceksiniz herhalde. Hayat kendini bu kadar tekrar isteydi ama da sıkıcı olurdu diye atıldı. Mavi ayaklı gülen martı. Öyleyse ne dedim? Bir martıya bir kapıya bakarak. Gökannemin masalının yalanı nerede? Haksızlık etmeyelim dedi kapı. Belki bunu Gülsema'nın sırrı demek daha doğru olur. Ama bu arada bütün sırların kaçınılmaz olarak yalanlarla örtündüklerini de unutmayalım. Erkenden akşamın loşluğuna teslim olan ıslak bir sonbahar günü hakiki babası yani Mehmet Selim Bey Almanya'dan dönüp de Nişantaşı'ndaki konağın kapısını çaldığında Gülsema yalnızca birkaç aylıktı. İsmi Gül henüz mateminden sıyrılamamış bir abla olarak Mehmet Selim'in karşısına geçti ve ara ara sessiz gözyaşları dökerek solgun yüzüne iliştirdiği gösterişsiz bir kederle anlatmaya başladı. Hiçbir tabip güzel kardeşin derdine çare bulamamıştı. Belli ki bir akıl hastalığıydı ama ne? Bilinemedi. Bir ihtimal talihsiz Gülnihal'in bu tarafı öz annesini, o Gunda adlı Çerkes kadınına çekmişti. Mehmet Selim mektuplar mı dedi? Evet gelmez olur mu? Almanya'daki mektupları elbette geldi. Öyle mi? Hiç mi cevap vermedi? Ah bu beter hastalık, evlerden uzak. Ama bu nasıl olur? İnanamıyorum ismi Gül Hanım. Nasıl olur? Gülnihal iyiydi. Ben buradan giderken o kadar... Oturduğu yerde zangır zangır titreyerek ismi Gül'ü dinleyen Mehmet Selim, hışkırıklarına mani olamayacağını anlayınca, lafının gerisini getiremeden güçlükle yerinden kalkıp pencereye yöneldi. İsmi Gül, bir süre yüzünü pencereden dışarı vermiş, omuzları sarsılarak sessizce ağlayan bu genç adamın ıstırabını izledi. Sizi böyle müteessir ettiğim için, ismi Gül Hanım, benim sizden bir ricam olacak diyerek boğuk bir sesle araya girdi Mehmet Selim. Ne? Elimden bir şey gelirse... Gülnihal'in tablosu. Ben onu alabilir miyim? Suskunluk. Neden sonra cevapladı ismi Gül. Elbette. Zaten sizin emeğiniz değil mi? Yukarıda odadaydı. Söyleyeyim de getirsinler. Bebeğin ağlaması tam o sırada duyuldu. Önce kesik kesikti, sonra yükseldi, yükseldi, bütün evi kapladı. Hiç susmadan, içli içli, katılı katılı ağlıyordu. İsmi Gül tam müsaade isteyip yerinden kalkmıştı ki, mürebbiye Matmazel Germain elinde bebekle salon girişinde belirdi. Matmazel Germain ne yapıyorsunuz diye Fransızca sıkıştı ismi Gül. Siz ağladığında yanıma getirin dediğiniz için. Misafirin yanında olacak şey değil. İsmi Gül birden asabileşmişti. Rica ederim ben mani oluyorsam diye ayaklandı Mehmet Selim. Estağfurullah. Bebeği Germain'den alıp hafif hafif pışpışlamaya başladı. Az sonra Gülsema sakinleşmiş, annesinin kucağında gülücükler atmaya bile başlamıştı. Küçük kız gerçek babasıyla ilk kez o gün böyle karşılaştı. Ama şüphe yok ki bunu hiçbir zaman hatırlamadı. Mehmet Selim'e gelince ilerleyen dakikalarda bu sevimli bebeği kucağına aldığında içinde ılık ılık bir şeyler aktı mı, yüreğinde tuhaf bir kıpırtı, ilahi bir işaret duydu mu bilinmez. Ama küçük kızın İsmi Gül'de de Osman Nedim Bey'de de olmayan kocaman masmavi gözlerini görünce Bir kez daha yüreği sızım sızım sızlayarak Gülnihal'i hatırladı. Sonra o alın, o çene, o dudaklar. Bu çok güzel gözleri... İsmigül, Mehmet Selim'in dehşetle açılmış gözlerindeki soruyu görünce bir an için korkuya kapıldı. Ama hiç renk vermeden yüzünde solgun bir gülümsemeyle yanıtladı onu. Evet, süt mavisi diyorlar. Yaşı dolmadan dönermiş. Şansı yaver gitti o gün İsmigül, bu badireyi kolayca atlattı. Az sonra tablosunu da yanına alıp Karacahmet'e Gülnihal'in mezarını ziyarete giden delikanlıyı gönderdiğinde rahat bir soluk alarak ardından kapıyı kapattı. Saatlerce sevdiğini başından ayrılamadı. O gün çok içi yandı, çok ağladı Mehmet Selim. Yandı, tutuştu, kavruldu. Sonunda acısının içinde kayboldu. Başını koyduğu yerde Gülnihal'in gencecik bedenini örten kara toprağın üzerinde kendinden geçiverdi. Neden sonra gözlerini araladığında Gülcivan hemen ardında omuz başındaydı. Ah o buluşma yok mu, o yadigarla buluşma. İki yaralı beden, iki yarım yürektiler. Menekşe kokulu kısacık bir hatıra, kapkara bir hasrettiler. Yaz rüzgarı gibi çarçabuk gelip geçen mazide, kış ayazının önüne katıp savurduğu atideydiler. O gün yolu Karacaahmet'ten geçenler, bu gencecik delikanlıyla yorgun, yaralı bir kır atın, Gülnihal'in atının yeri göğü inleterek yüzlerce yıllık mezar taşlarına, serbi, kestane ve çınar ağaçlarına çarpa çarpa büyüyen, her duyanın içine işleyen kederlerini seneler boyu anlata anlata bitiremediler. Bitiremediler. O keder, Karacaahmet dedikleri o acılar evinin taşına, toprağına nakledildi. Ben buraya sevdiğimi görmeye geldim Gülcivan. Gülnihal'i almaya geldim. Yüzüğünü parmağına takmaya geldim. Olmadı. Mehmet Selim'in Berlin'den alıp getirdiği yüzük koynunda saklı kaldı. Oysa nasıl da heves etmiş, o yüzüğü ne hayallerle seçmişti. Altın üzeri zümrüt taneleriyle bezeli, sanırsın her biri Gülnihal kızın o doyumsuz gözleriydi. İçine sinmedi, yüreği almadı delikanlının. Saatler sonra Gülcivan aşağılarda dere boyuna doğru alıp başını giderken o da yüzünü Haydarpaşa garına çevirdi. Doğruca aşağıya gar binasının altında boydan boya uzanan sığınağa indi. Koridoru geçti, sola döndü yüzünü. Şimdi orada bir yıl önce bedenini Gülnihal'in bedenine kilitlediği odanın tam altındaydı. Önce biraz zorlandıysa da sonunda oynayan taşı çıkardı yerinden. Alaca karanlığın içinde yüzüğü son kez eline alıp baktı. Sonra da özenle oraya, taşın altına sakladı. Zümrüt tanelerini, sevdiğinin masum çocuk gözlerini, sevdalarını yegane evine, gemilerin ve trenlerin evine emanet etti. Acısı, kederi yüreğinde, öylece ayrıldı İstanbul'dan. Mehmet Selim'in ikinci ziyareti 6-7 yıl sonrasına Cihan Harbi'nin ilk yazına rastlar. Babası Asaf Sami Bey'in vefatına, cenazede karşılaştığı Osman Nedim Bey'den, oğlu Yakup Bey'in kaybını akabinde pek dillendirmek istemese de içine düştüğü mali sıkıntıları duyunca vaktiyle kendisine büyük bir cömertlik gösterip bir yaz boyu konağında ağırlayan İsmigül Hanım'ı o dar zamanında bir ziyaret etmek istemişti. O yıl Gülsema okuldaki ilk yılını ailenin yüzünü güldüren bir muvaffakiyetle bitirmişti. Mehmet Selim'in mühürdardaki konağın kapısını çaldığı saatlerde de mürebbiyesi Matmazel Germain'le birlikte Kuşdiri Caddesi'nde yeni açılan Kütüphane-i Umumiye'yi ziyarete gitmişlerdi. Misafirini her zamanki gibi büyük bir nezaketle ağırlayan İsmigül ise aslında alabildiğine tedirgindi. İkisi tutuk bir sohbetin ortasındayken az sonra kütüphaneden dönen Gülsema çocuksu bir telaşla içeri girip bir anda bütün salonu dolduruverdi. Sapsarı saçları, masmavi gözleri, duru bembeyaz teniyle ve yüzünde kendinden emin bir gülümsemeyle Mehmet Selim'in karşısında reverans yaparken nasıl da sevimliydi. Hoş geldiniz efendim, ben Gülsema. Mehmet Selim'in yüzüne şaşkın bir gülümseme yayıldı. Hoş bulduk küçük hanım, ben de Mehmet Selim. Allah'ın işi mi demeli? O gün daha ilk bakışta bir kuşku düştü genç adamın içine. Bu çocuk nasıl da Gülnihal'in küçük bir kopyasıydı. Saçları, mavi gözlerinin şekli, burnu, yalnızca alnı ve dudakları, o geniş alın ve ince dudaklar, eli farkında olmadan kendi dudakları üzerinde gezindi. Gülsema annesine doğru giderken Mehmet Selim bir anda aklına düşen fikrin dehşetiyle İsmigül'e baka kaldı. Aynı akşam sofrada önüne gelen güllü muhallebiyi büyük bir iştahla kaşıklayan Gülsema'yı izleyen, içinde hızla büyüyen bir şüpheyle gözleri bulandı. Masada başka tatlılar da olduğu halde Mehmet Selim'in de güllü muhallebiye uzanışı küçük kızın dikkatinden kaçmadı. Ne güzel. Demek siz de güllü muhallebiyi seviyorsunuz. Mehmet Selim gözlerini Osman Nedim Bey'in hatıralarla yüklü, kederli bakışından kaçırarak küçük kıza gülümsedi. Yemekten sonra Gülsema büyüklerin ısrarı ile piyanonun başına geçti. İlk şarkıdan sonra bunalıp üzerindeki hırkayı çıkarmıştı. İşte o zaman emin oldu Mehmet Selim, küçük kızın omuz başındaki gül goncasını gördüğünde. Elleri tuşların üzerine gezinip dururken her devinimiyle mavi üzerine beyaz çiçekli desenini, kolsuz elbisesinin kenarından görünen o kırmızı gül goncası. Bu Mehmet Selim'in o gün yaşadığı ikinci büyük dehşet anıydı. Ne güzel, gül gibi. Doğum lekesi. Önceleri böyle değildi. Büyüdükçe gül şeklini aldı. Adına yakışıyor gerçi diye rahat yanıtladı ismi Gül. O gün o evden darmadağın bir halde ayrılan Mehmet Selim birkaç gün sonra gelip yeniden konağın kapısını çaldığında bu kez elinde Gülsema için küçük bir armağan vardı. Berlin'e dönüyorum. Gitmeden önce kabul ederseniz size bir armağan getirdim küçük hanım. Bordo renkli ipek kumaşla kaplı, ortasındaki oval çerçeve içinde ince nakış işi, beyaz bir gül goncası olan çok güzel bir defterdi bu. Bugüne dek gördüğüm en güzel defter, teşekkür ederim. Berlin'den almıştım bu hatıra defterini. Artık mükemmelen okuma yazma bildiğinize göre, dilerseniz hatıralarınızı bu deftere nakledebilirsiniz. Gülsema, matmazele göstereyim diye sevinçle odadan çıkınca, Mehmet Selim, mavisinin içinden alevli şimşekler geçen bakışlarını İsmigül'ün üzerine dikti ve lafı hiç uzatmadan doğrudan konuya girdi. O benim kızım. Yüzü duvar gibi bembeyaz, olduğu yerde çakılıp kalan İsmigül, zoraki bir şeyler söylemeye çalıştı. Ne, siz neler söylüyorsunuz kuzum? Genç adam, yüzünde kas katı bir acı, sinirli bir gülümsemeyle yerinden doğrulup, İsmigül'ün hayretten kocaman açılmış gözlerini aldırmadan, bir çırpıda üzerindeki ceketi, gömleği sıyırdı.